Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Nasılsın Zeynep?
Teşekkürler. İyiyim Serdar. Sen nasılsın?
İyi, şükür ben de iyiyim. Öyle bir sana nasılsın diye sorayım dedim.
Ne güzel. Sağ ol. Zaten bu sohbetleri bir yandan da öyle bekliyorum ben. Güzel güzel sohbet edeceğiz diye.
Değil mi?
Her zaman fırsat olmuyor.
Değil mi? Evde bu kadar derinlikli konuşmak mümkün olmuyor.
Evet.
Çocuklar nasıl? Onlar iyi mi?
Bugün şık giymişim, farklı
Evet.
giymişim.
Çünkü rakibim hem profesör hem akıllı akıllı konuşuyor. Dedim akademik unvan bundan sonra zor. Hiç olmasa bir
Ceket
ceketle.
kolay.
Ceket hafif bir doçent yapar mı bir adam?
Şu omzunu şöyle yaparsan.
Sağ mı?
Gösterirken
Sağ mı? Bir de bir de gözlük olsa kesin doçent olurum yani.
olursun, sakallar
Değil mi?
topa
Öyle mi oluyor? Doçent olunca direkt sakal, top sakala mı dönüyor?
bak şimdi bütün doçentleri benim karşıma mı? Tabii ki öyle olmuyor da
Bana
sana
diyorsun
bir
ha.
imaj
Bana
yaratıyoruz
bir
şu an.
imaj
Evet.
yaratır ha. Tamam.
Sean Connery mi diyordu?
Ha.
Sakallar
Sean
gitti.
Connery ya. Ondaki aygır cazibesi diyor. Organize işler filminde. Zeynep bugün güç kavramını konuşacağız. Güçlü olmak insanların sıklıkla bize söylediği şeyler yani. Hani güçlü görünmek durumundaydım, güçlü görünmek zorundaydım, güçlü olmaya ihtiyacım var diye. Psikolojik olarak güçlü olmak ne anlama gelir?
Tanımlar mısın?
Ben mi?
Aha.
Benim okuduğum kaynaklarda etrafımızdakileri, pek çok durumda kendimizi, içinde bulunduğumuz organizasyonu, sosyal çevreyi kontrol edebilme, etki altına alabilme becerisi diye bahsediliyor güçten. Ama gücü daha çok psikolojik olarak bir şey değil de güçlü olmanın psikolojik etkileri ya da güçlü olmanın yansımaları ya da güçlü olmanın getireceği sıkıntılarla nasıl baş edebilir gibi çalışmışlar benim okuduğum kaynaklarda. Psikolojik olarak dayanıklılık bizim daha önce konuştuğumuz resilience üzerinden gidiyor. Ama güç sanki biraz daha kurumsal, liderlik, politik güç olarak yorumlanıyor. Fakat tabii psikolojik deneyler de var okuduğum.
Evet. Sanki ben de ikisinin karması gibi düşünmüştüm. Hem psikolojik dayanıklılığı hem özgüveni içeren, değil mi? Kendimizin yetkinlik alanlarını bilme, fark etme, bir kendini bilme, varoluşunla ilgili bir memnuniyet hali. Sonra da hani yapabildiklerini fark etme, yeteneklerini fark etme, kontrol duygusunu yaşama, karar alabilme, yetki kullanabilme gibi davranışları içeriyor. Kontrolsüzlük hali bize zayıf hissettiriyor. Kontrol hali, senin de söylediğin gibi, kendimi, çevremi, yaşam koşullarımı kontrol edebilirim
Diğerlerini.
hali, diğerleri,
Daha çok
yani
diğerlerini.
diğerler üzerindeki bir etki gücünü de fark etme. Kendi hayatımız üzerindeki ve diğerleri üzerindeki etki gücünü fark etme. Aksi takdirde yani çok zor bir hayat vardı. Geçmiş çok zorlayıcıydı. Geçmişte bunları edinemedik. Bunlardan yoksun kaldık. Ve hala o çaresizlik, sanki bu durumu, bugünü değiştiremezmişiz hissi bize, gücün karşılığı zayıflıksa, zayıf hissetmekse, öyle hissettiriyor gibi gözüküyor.
Kendimizi güçlü hissettiğimizde kendimizi daha canlı, daha enerjik, daha yaşam sevinci yüksek, daha heyecanlı, daha tutkulu hissettiğimizi anlatıyor çalışmalar. Ama güç beraberinde büyük olumsuzlukları da getiriyor biliyor musunuz Zeynep? Güçlü olmanın karakterimizdeki zaafları, güçlü olduğumuzu hissettiğimiz anlarda karakterimizdeki zaafları daha çok ortaya koyma eğiliminde oluyoruz. Kendimize dışarıdan daha az bakıyoruz ve daha çok hak görüyoruz. Çok ilginç deneyler var. Bunları dakikalar ilerledikçe de anlatacağım ama güçlü olduğumuzu hissettiğimiz anda hani gücü bulduktan sonra değişti denen şeyin aslında doğru olmadığı, karakterdeki zaafların güçle birlikte kendine duyulan güven ve rahatlıkla beraber çok daha görünür bir hale geldiğini gösteriyor.
Yani gösterebilme cesaretini de hissediyoruz.
Gösteriyor. Evet, hemen o çalışmaları da madem yeri geldi
Aha.
anlatayım. Bir grubu gelişigüzel bir araya getiriyorlar. Birini de yine gelişigüzel olarak daha yukarıda bir konumda konumlandırıyorlar. Yukarıda bir yerde konumlandırıyorlar ve önlerine kurabiyeler koyuyorlar. hani toplumsal norm gereği, nezaket gereği sona kalan kurabiyeyi pek kimse almak istemez ya. Kendini güçlü hissedenler genelde o son kurabiyeyi alanlar oluyor. Ve kendini güçlü hissedenlerin kurabiyeyi yeme biçimleri de değişiyor Zeynep. Ağzını şapırdatarak yiyor, ağzını kapatma ihtiyacı duymuyor, üstüne başına dökerek yiyor ve bundan hiç rahatsızlık duymuyor.
Aslında oradaki güç bir hakimiyet ve üstünlüğü içeren bir güç.
Kendini farklı görme
Farklı.
ve biliyor musun güç devreye girdiği zaman Zeynep beynimizin ön tarafı diğerini gözeten, empati kuran, diğerinin de bu durumdan nasıl etkileneceğini düşünen beynimizin ön tarafı duruyor. Empati kurma becerimiz zayıflıyor. Bir deney daha anlatayım.
Doçent kimliğimle diyorsun. Bayağı yayınlar,
Ulan
makaleler, değil mi?
varsayımda bile doçent oldum. Varsayımda profesör
Sen
olsaydım ya.
dedin.
Profesör
İşte bak,
deme.
güçlü hissetmediğin için kendine öyle dedin yani.
Profesör olmak öyle bir güç hissettiriyor mu?
Doçentlik de hissettirir. Şimdi beni akademisyen
Yok yok sana
arkadaşlarım
sordum ben. Sen profesör olduğunda bir güç geldi mi dedim.
rahatlama geldi. Bahsettiğin gibi bir güç değil mi? Rahatlama
Böyle
tabii oluyor.
kurabiye şöyle yandan yandan yer misin?
Onu da söylerim, bunu da söylerim gibi bir rahatlama, yönlendirme, ifade etme rahatlığı geliyor.
Bende de şey gücü var ama ya istesek olurduk da. Mesela bu da güç verir bana.
Veriyor mu?
Veriyor tabii.
Ne yapacağım?
Zeynep'ciğim geri vitesin yok ha. Ne yapacaksın?
Yapacağım?
Peki. İnsanlara karşılarındakinin okuyabileceği bir alınlarına bir harf yazmaları isteniyor. Kendilerini güçlü hissettikleri anda ya da kendilerini güçlü hisseden figürlerin harf yazma biçimi diğerinin okumasına göre açılandırılmış değil. Kendisi nasıl okuyacak, kendisi nasıl daha rahat yazacaksa öyle yazıyor. Ama kendisini nispeten daha az güçlü hissedenler diğerinin daha rahat okuyabileceği şekillerde yazıyor harfleri. Çok ilginç değil mi ya?
Evet.
Diğerini gözetme hali, diğerinin hayatını kolaylaştırma, okumasını, yazmasını, bize ulaşmasını, durumu anlamasını kolaylaştırma hali. Güç, empati becerimizi sınırlandırıyor, zayıflatıyor yani.
Yani aslında orada diğerinin de okuyabileceği biçimde yapma, empati, uyum, birlikte olma, bağ, değil mi? Bir arada yaşama gibi beceriler bizim ihtiyaç duyduğumuz, ama senin bu anlattığın güç tanımlamasında gruptan sıyrılma, bir üstünlük gibi.
Evet.
Bizim konuşacağımız daha sağlıklı bir güç.
İşte biz bunun o zaman şu soruyu soracağız. Peki güçlü olmaya ihtiyacımız yok mu? Güç her zaman sağlıksız ve zehirli midir? Bizim kastettiğimiz sağlıklı güç nasıl tarif edilir?
Tarif,
Aslında
evet.
programın çerçevesi de o, bu bölümün
Evet.
çerçevesi.
Sosyobiyolojik kuramda böyle maymunlar üzerinde yapılan araştırmada, daha eskiden yüksek lisans dersinde konuşmuştuk.
50'li yıllar diyorsun.
Tabii kaç? 97 yılında,
İsmet Paşa
98.
başvekil o zaman.
Üstün hocamı da sevgiyle anmak isterim, gerçekten katkısı büyük. O derste konuşmuştuk, o sosyobiyolojik kuramı hazırlamıştım ben.
Ya oraya bir şaka yaptım ben. En azından bir
Ha,
küçük
duymadım,
gülümseme.
duymadım.
Kendini güçlü hissettiğim bir andasın şu anda. Bana karşı hiç
Odaklanmış.
odaklanmış.
Sonra tekrar yap.
Öyle mi?
Evet.
Gene yap, gene gülerim ben.
Lider seçimi olduğunda maymunların arasında en yükseğe çıkan ve en yüksek sesle gruba hitap eden kişi lider seçiliyor. Dolayısıyla gruptan ayrışma var. Eşit olmama var. Yukarıdanlık var. Bedensel postür olarak da, bir fiziksel olarak da güç imgelerini de çalışmıştık.
Bedensel postür deyince şöyle yapasın
Evet,
yani.
öyle çalışmalar da vardı. TEDx videolarında izlediğimi hatırlıyorum. Yani güçlü hissettiğimiz zaman bedenimizin daha dikleştiği, göz temasımızın arttığı, omurganın, omuzların açıldığı. Ama güçsüz hissettiğimizde kapandığımız. Dolayısıyla beden ve zihin arasında da bir etkileşim var. Her yayında konuştuğumuz gibi. Kendimizi güçsüz hissediyorsak, mış gibi yapıp daha bedenin pozisyonunu değiştirmek. Bu da şöyle bir anlamı oluyor. Beden pozisyonu değiştiğinde mekanda kapsadığımız şey genişliyor. Hacim genişliyor ve zihin ne? Güçlülük mesajı gidiyor. Zayıf hissettiğimizde bunu yapmak ne oldu? Profesörün
Yok,
araştırması.
ben hiç ona bakmadım. Şeyi düşünüyordum yani. Kendimi düşündüm de 1,69 boyundayım. Hani şöyle açtım. ortamda daha hacimli görünmeye çalıştım.
1.69.
Evet, boya düştü, boya
Ama
et gibi
bu
çarptı.
herkesin boyu kendine yani. Zihnin seni bedeni ve algılama biçimi sonuçta hacimsi olarak değişkenlik
Hocam
gösteriyor.
sizin de boyunuzun 1.50 olduğu konuşmalarınızda şu anda da 1.50
1.55
konuşun.
diyebilir miyiz lütfen? Evet.
Ya biz Zeynep'le tanıştığımızda boyunun bana 1.57 olduğunu söyledi. Ben de bunu kabul ettim. Ve biz evlilik yolunda bir sürece başladık. Çünkü ben 1.57 boyunda bir kadınla evleniyordum. Öyle düşünmüştüm. Ama zaman geçince aslında Zeynep'in boyunun 1.50'lerde olduğu.
Hayır.
1.50'ymiş boyun.
Hayır değil.
Ha, ben onu ölçtürdüm. Eczacı 57 dedi. Kaç senin boyun dedim.
55.
Ya bırak Allah aşkına ya. Mümkün değil senin boyun.
Konuştuğumuz santim 3-5. Bu da
Ne
acınası bir
konuşacak?
durum
Ama
oğlum.
yüzdeliğe vurdun da bizde baya önemli yani. Değil mi? 1.69'un %10'u 1.6 falan yapıyor. Baya fark
Tabii.
ediyor yani. Bizim hayallerimiz vardı.
%30'u oluyor tabii benimki için.
Bizim hayallerimiz vardı Zeynep'le ya. Şu kadar santim uzun olsak diye. 5 santim, 10 santim. Düşün üstüne koyuyoruz yani. 10 santim
1.60
daha
oluyoruz.
koyuyorsun. Benim boyumda 1.79, 1.80 bile değil yani. Bu arada benim abimin boyu 1.85, 1.86 falandır yani. Hani ondan acık bir alıp şu tarafa verse ne güzel olurmuş.
Olacakmış.
Değil mi?
Evet.
Neyse. Ne anlatıyorduk?
Yani beden duruşu
Hacmin
da,
genişlemesi.
evet, beden duruşu da hani güçlü hissetmenin yolu bedeni de daha dik, daha göz temasının olduğu, omuzların açık olduğu bir duruma getirmek de hissi değiştirebilir. Bu
Değiştiriyor.
çözümlerde söylenebilirdi
Yani bazen
de.
hissettiklerimiz duruşumuzu, bakışımızı, oradaki hacmimizi belirler ama bazen de mış gibi yaparak dışarıdan içeriye şöyle bir konumlandırarak da kendimizi gösterebiliyoruz, değil mi?
Evet.
Evet.
Şey geldik. Senin sorun vardı. Yani
Hangisi?
sağlıklı güç.
Ona gelelim ama ondan önce o sağlıksız biraz daha ben konuşmak
Tamam.
isterim. Yine başka bir deneyden bahsedeyim. O da benim hoşuma gitti. Bir üniversite öğrencisini yaya geçidinde, Amerika'da yapılıyor bu deney ki Amerika'da yaya geçitlerinde çok hassasiyet var biliyorsun. Karşıdan karşıya geçme eğilimi olduğunu gösteriyor çocuk davranışlarıyla karşıya geçmek istiyorum diyor. Bu deneyde kendini içinde ne kadar güçlü hissettiğin arabaları birden beşe kadar sınıflandırmışlar. En güçlüler işte çok havalı, pahalı, konforlu, lüks arabalar. İşte en zayıfı da daha ucuz, herkesin daha kolay ulaşabileceği arabalar. Ve biliyor musun Zeynep? Arabaların güç oranı yükseldiğinde işte fiyatı, lüks anlayışı ya da içinde hissettiğin duygu arttığında yol verme ihtimali %50 oranında azalıyormuş. Daha ucuz, kendini daha zayıf hissettiğin, daha işte güçsüz hissettiğin diyelim çünkü deney ona bakıyor. Arabalardayken %50 daha fazla yol veriyormuşsun o karşıdan karşıya geçen çocuğa. Bunda bir narsistik tarafa da
Evet,
dönüyor değil mi bu
tabii
yani?
üstünlük burası.
İşte o
Evet.
narsistik olanların empatik okur yazarlığının olmayışı da çok durumu açıklıyor aslında.
Benim de hani ortalama bir arabam var ya, aynadan böyle daha üst segmentte bir araba görünce şeyse yol onun yani deyip sağ geçiyorum.
Ya onun adını koymuşlar sollama prestiji diye. Yani arkanda böyle daha güçlü bir, daha konforlu araba olduğunda yol doğal olarak onun hakkı gibi hissediyormuş insanlar.
Bazen böyle gergin falan olunca vermiyorum vermiyorum yolu.
Ama o da
Gereksiz
merhamet
bir
edilesi
mücadele.
bir, yine aslında oraya konumlandırıyorsun. Daha güçlüsün görüyorum ama vermeyeceğim sana bu
Tabii
yolu.
tabii öyle oluyor. Güç
Tepkisel bir davranış.
savaşına girmiş. O güçlü de sen de hani ona yetişmeye
Evet.
çalışıyor gibi bir algı içine girmiş
Evet,
oluyorsun.
evet, evet, evet. Peki, gücün peki sağlıklı tarafında ne var?
Başta söylediğin var aslında. Etki gücünü görme, kontrol edebilme, aktif olma hayatta, karar verme, plan yapma, yönetme var.
Benim okuduğum kaynaklarda da bu ifadeler bana ait değil. İçimizdeki en iyi versiyonumuzu çıkarabilme becerisi diyorlar güce. Duygularımızı kontrol edebilme, kendimize hakim olabilme ve bu şekilde en iyi versiyonumuzun ortaya çıkması, duygularını kontrol etme, performansını gerçekleştirme, sosyalleşme mesleki beceriler, başarılar, hobiler geliştirme ve burada kendini kontrol edebilme. Dinlere baktım. Dinlerde de işte semavi dinlerde de Budizm gibi dinlerde de aslında hep aynı şeye vurgu yapılıyor. Tabii arada farklılıklar var ama tasavvufta da eline, diline, beline hakim olmak hep bir güç işareti gibi. Mütevazı olmak, kibre kapılmamak, insanları incitmemek, diğerine el uzatmak, sıradanla alışmak, sıradan biri gibi olabilmek de şeylerin, manevi dünyanın bize anlattıkları şeye dair, güçlü olmaya dair. Hani tabii o dini yaymak, o dinin gereklerini yerine getirmek de var ama hani bizimle ilgili olan kısmını böyle anlatabilirim. Orada da var. Hatta Power'ın şeyine de baktım. Bu benim yorumum oldu. Bilgim yok, yanılıyor da olabilirim. Daha doğrusunu bilen varsa lütfen yazsın. Gücün Latince anlamı potentia. Muhtemelen potansiyel oradan geliyor. Yani o potansiyeli
Çıkarma.
gerçekleştirmek, ortaya çıkarmak. Muhtemelen öyledir. O içindeki potansiyeli ortaya çıkardığında güçlü oluyorsun. Değil
O
mi?
zaman yine kendini bilmeye dönüyor
Evet.
başlangıçta, değil mi? Kendini tanıma, bir sahip olduklarını değil de varoluşunu bir kutlama, var olma ile ilgili o değerlilik hissi, biraz öz saygı, yapabildiklerini görme, onlara sahip çıkma. Bir de böyle hem zihnini kontrol etme, dolayısıyla ağzından çıkanı da kontrol etme, değil mi? Ortama girdiğinde bağlamı gözetme, baktı. Biraz böyle daha tutuk değil de hem rahat hem de farkında biraz hareket etme. Belki oradaki güç olanların, duyguların, zorlukların, hayatın, aksiliklerin bizi sürüklemesine çok izin vermeme. Yani bir fren sistemimizin olup bir durma, bakma, ilerleme gibi. Tam aslında yetişkin diye tanımladığımız birisi, değil mi?
Benim birlikte çalıştığım insanların güçle ilgili olarak daha çok getirdiği, o buraya getirdiği konu zorlayıcı duygularını göstermeme becerisi. Zayıflığını, yapamazlığını, beceriksizliğini, kederini, çaresizliğini ne kadar çok bastırırsa, kimselere ne kadar çok göstermezse o kadar güçlü hissediyor insanlar.
Bizde genel olarak böyle tanımlanıyor.
Böyle değil mi? Böyle
Duygularını
tanımlanıyor.
gösterme, zayıflıklarını gösterme.
Göstermiyor. Ama orada bir yanlış varsayım var. Sanki olumsuz duyguları, zorlayıcı duyguları ne kadar gösterirsen o kadar zayıfmışsın gibi. Doğru mu bu?
Tam bir yanılgı yani. Aslında bizim hem yetişme koşullarımızla da ilgili oluyor. Hem yani zorlanma durumlarını kimse bilmesin. Kol kırılır, yan içinde kalır. Kusurmuş gibi yani zorlanmak, kötü hissetmek, çaresiz hissetmek, yalnız hissetmek. Hemen bunlar da zayıflıkla eşleşen şeyler oluyor. Benim de en hayranlıkla temas kurduğum ve dinlemekten de en çok keyif aldığım insanlar iş dışındaki yani. Hani sosyal hayat içerisinde.
Ya desene kadın sen evet desene yani. Allah
Allah
Allah.
Allah.
İlla o cümleyi mi kuracaksın yani? De sen de sensin de
Paşam.
paşam. Ne güzel
Değilsin
anlatıyorsun be.
Serdar,
Niye?
değilsin. Allah Allah.
Değil
E
miyim?
niye aksini söyletmek zorunda bırakıyorsun? Değilsin. Ya bahsettiğim bağlamda sen değilsin.
Bazen çok kalp kırıcı olabiliyorsun ya. Peki. Kim peki? Kim? Duymak isterim. Kim peki? Serkan'dır. Biri yoruma yazmış ya. Sevgili Zeynep ve sevgili Serkan.
Birkaç kere Serkan diyen
Ya
oldu,
bana
evet.
çocukken de çok Serkan derlerdi yani. Serdar demek zor herhalde.
Bilmiyorum ama bütün bölümleri dinleyip hala
Ama
sana
sevgili
Serkan
diyecek
demiyorum.
kadar yakın hissediyor bizi. Sevgili Zeynep, sevgili Serkan diyeceğim ama.
Belki yazım şeyidir diyelim.
Evet.
Böyle kendiyle ilgili zorlanmalarını açıkça ve çok keyifle de hani bir rahatlıkla da ifade eden insanlar oluyor. Çünkü bence tam orada bir cesaret ve özgüven
Vay.
var. Öyle insanların hem kişisel olarak söylüyorum hem akademik olarak öyle insanlar aslında gerçekten özgüvenliler. Çünkü rahatlar yani. Bunu bir kusur gibi, bunu bir değersizlik gibi saklama, gizleme durumunda
Bir de
değiller.
çok büyük konfor değil mi ya? Gizlemek zorunda hissetmiyorsun. Kimselere hissettirmemek zorunda hissettirmiyor, şey hissetmek zorunda kalmıyorsun. Büyük konfor, büyük rahatlık. Ve bence oradaki yanılgının, hani zorlayıcı duyguları ne kadar bastırırsam, ne kadar göstermezsem o kadar güçlüyüm. Bence matematik olarak da doğru değil. Çünkü eğer güçlüysen, eğer gerçekten güçlü olma peşinde koşuyorsan şunu dene bakalım. Muhtacım de. Beceremiyorum tek başıma de. Bu kederin altında kayboluyorum. Herhalde yönetemeyeceğim de. Çok yardıma ihtiyacım var. Bana yardım eder misin? Kendimi yetersiz hissediyorum de. Şey gibi oldu. De bakalım. De. Madem güçlüsün onu de yani. Hani eğer güç peşinde koşuyorsak bence asıl güç bu.
Güç, tabii.
Bunu söyleyebilen birine ben güçlü derim. Bu kadar kırılganlığını, çaresizliğini, yalnızlığını, muhtaçlığını bu kadar dramatize etmeden, kendini acıma moduna geçmeden, kendini acındırmaya çalışmadan, suistimal etme niyetiyle olmadan, bütün açıklığıyla, doğallığıyla bunu söyleyebiliyorsan güçlü bir insansındır. Zaten bunu söylediğin anda ilişkiler derinleşiyor. Kırılganlığını gösterdiğin anda diğerleriyle yakınlaşabiliyoruz, bağ kurabiliyoruz. Ben kırılganlığını gösteriyorum. Acıyan yerlerimi sana açıyorum. Sen bana gösteriyorsun. Birbirimizi iyileştiriyoruz ve sonrasında da ortak güç oluşuyor.
Evet.
Diğer türlüsü güç değil ki, diğerinde kaçınma var, gizleme var, dürüst olmamak var, mış gibi yapmak var. Koy bakalım tartıya, hangisi daha güçlü görünüyor yani?
Bir de fark etmeme de var. O dediğin benim yardıma ihtiyacım var, bunun üstesinden gelemeyeceğim diyen birisi bir kere kendi dışına çıkıp bakmış demektir. Yapamadığını, zorlandığını, içinde zor bir şeyin içinde olduğunu farkında olmuş demektir. Hani birincisi bilme demiştik. Sonrasında bunu fark ettikten sonra da bu ikinci aşaması dile getirme. Yani zorlanmaları ifade etmemenin ya da olumsuz duygu hissetmemenin güç olduğunu tanımladığımızda bir süre sonra onları fark etmemeye de başlıyoruz. Zaten ondan sonrası daha karmaşık bir hale geliyor.
Ama bunu izleyenlerin aklına şu gelir. Peki sizin söylediğinizi yapayım. Kırılganlığımı, zayıflığımı, muhtaçlığımı, yardıma ihtiyacım olduğunu diğerleriyle paylaşayım. Peki diğeri bunu suistimal ederse, beni ezmeye çalışırsa, beni rencide ederse, beni küçümserse bununla nasıl baş edeceğim? Doğru soru olmaz mı?
Olur. Ama hani kendimize dışarıdan bakarken ilişkilerimize ve başkalarına da bakabilme becerimizin bir miktar gelişmiş olması, kimden yardım alırız, kime bunu anlatırsam nasıl bir karşılık alırım, bunu da biraz deneyimle de biliyoruz aslında. Yani bunu gidip herkese, zorlanma durumlarımızı herkese anlatmak değil, o seçim durumu da gücün bir parçası. Kontrol demiştik ya, dışarıdan kontrol, bilme, farkında olma hali bizi de o şeyden korur. Doğru seçimler yapabiliriz ama ola ki şey olmadı, yine karşımızdan hayal kırıklığı yaşadık. Yani devam ederiz çünkü orada güçlülük, zor durumda olduğunu fark etme ve diğerinden yardım isteme varken orada bir çaresizlik yok. Ben de kendim için yapmam gerekenleri yapmaya devam ediyorum.
Değil mi?
Ona bağımlı değilim yani. Oradan gelen yardım beni kurtarmayacak. Ben zaten uğraşıyorum, bakıyorum, anlamaya çalışıyorum.
Aslında bu bir işbirliğine davet gibi. Bak böyle diyorum.
Evet.
Gel bunu beraber yapalım.
Evet.
Ama sen bu davete icabet etmek istemezsen ben bunu kendi başıma da yapabilirim.
Evet.
Kendimi açıyorsam kendi sınırlarımı korumayı ya da senin beni rencide etmeye girişimini de engelleyebilme, durdurabilme
Evet.
becerim de var. Bana bunu yapamazsın gibi.
Yani büyük bir çaresizlik, zayıflık hissi ve çok büyük bir kırılganlıkla kendimizi açıyoruz gibi hayal etmeyelim yani.
Değil mi? Güç deyince güce eşlik eden kavramlara ne örnekler verirsin Zeynep? Bence güçlü olmayalım. Güç kötü bir şey mi? Yok. Güçlü hissetme hepimizin ihtiyacı var. Ama güce bence adalet eşlik etmeli. Nezaket eşlik etmeli. Özen, incelik eşlik etmeli. Mizah eşlik etmeli. Başka var mı aklına gelen?
Empati,
Empati, şüphesiz.
cesaret,
Cesaret.
kontrol,
Denge.
denge, evet, farkındalık.
Merhamet. Bunlar olduğunda güç o zaman anlam kazanıyor. Ya burada konuştuğumuz hiçbir şey tek başına bir anlam ifade etmiyor, değil
Etmiyor
mi?
tabii. İç organlar gibi yani bütün sistem, hani biyolojik sistemde vücudun çalışma sistemi hep birbirini etkiliyor. Duygusal dünyamızı da. Öyle tabii.
Peki bütüncül olarak güçlü bir kimlik diye bir şey var mıdır? Yoksa güçlü taraflarımız, zayıf taraflarımız mı vardır? Sağlıklı bakış açısı nasıl olmalı?
Eğer bu kendi potansiyelini ortaya çıkarmak gibi başlamıştı ya sen de. Kendi potansiyelimizi, özgün kimliğimizi ortaya koyarsak güçlü bir kimlik ortaya koymuş oluruz. Ama bu güçlü kimlik bazen kendini çaresiz hisseder. Hani güçsüz hissetmekle güçlü ya da güçsüz olmak ayrılabilir yani. Biri his.
Güçlü kimlik diye bir şey biraz riskli bir kavram. Güçlü hissettiğimiz anlar olur, güçlü hissetmediğimiz anlar olur ya.
Olur.
Aslında güçlü hissetmediğimiz anları nasıl yöneteceğimiz de bizim ne kadar güçlü biri olduğumuzu gösterir. Zaten kontrol gücünün bizde olduğu, etki gücünün bizde olduğu yerde güçlü davranıyor olmak çok belirleyici değil. Zorlandığımızda, yetersiz hissettiğimizde, beceremediğimizde, aşamayacağımızı hissettiğimizde orayı nasıl yönettiğimize bakılmalı herhalde bizim gerçekten güçlü biri olup olmadığımıza karar verirken.
Sen kendini nasıl değerlendirirsin? Güçlü biri olmak.
Güç. Ben güçlü hissediyorum kendimi. Güçsüz olduğum alanlar var mı? Bugün düşündüm mesela dün de okurken güçlü olduğum alanlar, güçsüz olduğum alanlar. Genel olarak bir yeterlilik duygum vardır. Yeterli hissederim kendimi. Rahatımdır. Eğlenceliyimdir. Kendimle alay edebilirim. Merhametli bulurum kendimi. Adil bulurum. Ne güzel ya. Kendimi anlatayım mı sana?
Anlat anlat.
Öyle tatlı bir
Güzel
insanım ki. Ama zayıf yanlarım da ya uzun süreli düşünsel aktiviteler yapamıyorum Zeynep. Ya dün dedim ki arkadaş 50 yaşıma geldim. Şu son 10 senede bu geçmiş 40 senede harcamadığım düşünsel enerjiyi harcadım. Sistem kendini aştı yani. Çünkü ben azıcık çalışır, azıcık yoğunlaşır, azıcık okur. Sonra bir eğlenme ihtiyacı duyuyorum. Bu son 10 senedir abi durdurak yok çalışıyorum herhalde. Şu son birkaç senedir daha da yoğunlaştı. Zayıf alanlarımdan biri o. Sürdürülebilir bir yoğunlaşabilme becerim yok. Çabuk sıkılıyorum. İkincisi de olumsuz duygularımı yönetmek benim için henüz çok güçlü olduğumu hissettiğim bir yer değil. Öfke gibi, kaygı gibi. Şöyle öfkeyi düşündüm de ya benim baba tarafım Diyarbakırlı. Anne tarafım Ankara'da. Sincanlı yani. Anladın mı? Hani bitirim bir tarafımın olmaması mı mümkün değil? Hani
Doğru.
bir şey olduğunda ne diyorsun lan sen? Hani o kadar doğal geliyor ki
Ya da
ama
dönüp şöyle Ankara havasına. Ha, bir şey yokmuş diye. Hakikaten
bu
tam senin kimlik böyle.
tam kimlik. Yani bir Diyarbakır havası duyduğumda şöyle bir omuz başlarım oynamaya başlıyor. Ankara havasında da oynuyorum. Yani böyle ama bilmiyorum artık bu Diyarbakır mı Ankara mı yoksa benim omuz başlarıyla mı?
Ama bak doçentliği konuşurken de omuz başlarıydı. Böyle bir kıpırdanma olmuştu.
Omuz başları ne kadar önemli
Önemli
demek
demek
yani.
ki
Değil
evet.
mi? Gerçi ben horon havasında da bir omuz başı. Evet, teorimi geri çekiyorum. Background'umuzda çok ilgisi yok belli ki yani. O ikisi arasındaki geçiş. Hani ne diyorsun lan senden? Öyle şakadak şukadak oynamaya geçiş arasındaki hız bende çok yüksek yani. Bir anda o tarafa geçiyorum
Evet.
yani. Çok iyi de olabilirim, meydan okuyan biri de olabilirim. Yani bu arada bunlar da devam ediyor gibi de anlatmayayım yani. Bunlar vardı, eskiden çok daha yoğundu. Ama şimdi daha dikkatli, daha böyle kontrol edilebilir bir durumda.
Tabii, çok farklı.
Sen güçlü biri misin?
Evet, öyle hissediyorum kendim.
Şu sorulara da bir kere hayır demedin. Ha. Güçlüyüm, empatiyim, iyiyim,
Ama sen
yeterliyim.
kendini de bir tatlı
Bir
tatlı
insan
anlatıyorsun.
kendi...
Bırak ben de anlatayım. Güçlüyüm, empatiyim, çok naziyim. Anlatayım ben seni anlatırken oluyor.
Bir bölüm seni konuşalım
Demin seni konuştum.
mı? Ne
Bak
var
durumu
işte?
büyütüyor ki bir bölüm seni konuşalım. Seninkini arada konuşuyoruz tatlılığını.
Bu
Neyse
gerçeklik ama.
yanakların kızardı ki
Bu
durumun utancını.
hayır
Vallahi kıpkırmızı
bu
oldum.
realite. O mahcup bir
O
tarafın
realite.
var. O var
Ha, o
yani.
da var. Demin
Tabii.
unutmuş muydun
Erdem,
söylemeyi?
erdem o. Mahcubiyet erdemin olmazsa olmazıdır. Yaz. 60'larda bunu Tayland'da bir kongrede söylemiştim.
60'lar.
Berkcan gülüyor. Onu
Evet.
bilme
Söylemiş Berkcan. Anlatmıyorum ya.
Tamam,
Vallahi
özür dilerim,
anlatmıyorum.
özür dilerim. Bir
Vallahi
anda.
anlatmıyorum.
Bir
Aa,
anda
güçlülük bu. anlatıp anlatmayacağım şeye karar vermek. Zaten bitti.
Bana anlatma ya, ama bence de şey, izleyiciler hak ediyor seni dinlemeyi. Senin o etkileyici taraflarını bence bilmeye hakları var.
Tamam, ben onları sonra anlatayım.
Ya vallahi tamam, özür dilerim. Tamam, hadi anlat, anlat.
Güçlü hissediyorum, evet, ama bu, ben onu şey diye ayırıyorum yani, güçlü bir kimlik ama güçsüz hissettiğim zamanlar da oluyor. Burada da demin verdiğim şey bana uyandı aslında, benim de işime yarayandı. Güçsüz hissettiğimde de güçsüz hissettiğimi fark eden başka bir dışarıdan bakan gözüm oluyor. Ben ona bakarak diyorum güçlüyüm.
Ha, içinde kaybolmuyor.
Kaybolmuyorum çünkü, evet. Kaybolduğum zamanlar, anlar oluyor ama ya ne oldu, dur bakalım, bir şey oldu. Fuarda yürümek benim dengelenme yolum. Gün içinde bir saat boşluğumda yürüyorum orada. O yürüme süresince o dengelenme ne oldu, ne yaşadı, hemen o tarafım çıkıveriyor dışarıdan bakan. Yani yetişkin tarafımız diyebilir. Daha önceki şeylerde konuştuğumuz, programlarda konuştuğumuz. O bilge taraf, içinde kaybolmayan taraf. O tarafa bakarak diyorum, evet güçlüyüm ama zayıf ve güçsüz hissettiğim tabii ki. Son zamanlarda özellikle daha fazla çaresiz hissettiğim şeyler, anlar, zamanlar çok oluyor.
Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben seni gençlik yıllarımda zayıf görürdüm, kırılgan görürdüm, narin, nazenin görürdüm. Ama şimdi bakıyorum, büyük bir yanılgıymış. Sen hayatının her zamanında kendiyle uğraşan, 20'li yaşlarda yazdığın cümleyi anlattın.
Evet.
Hissettiğin duyguyu anlayabilirsem bunu çözebilirim diye mesela. 20 yaşında yazmışsın bunu.
Günlüğe yazmışım, ben de inanamadım yani.
Hep evet. Adaletliydin, hep merhametliydin, hep dürüsttün, hep çalışkandın, disiplinliydin. Yani çok ortalarda, ha bak bu benim yanılgım, bence toplumsal da bir yanılgı. Biri ortalarda çok görünmeyince, çok bağırmayınca, çok sesi çıkmayınca, ben diye ortalarda görünmeyince çok güçlü olabileceği akıllara gelmiyor.
Evet, güzel oldu. Programın başına bağlandı. Senin o
Seninle
anlattığın.
kapattım. Seninle başladım, seninle kapatıyorum.
Always. Evet. Üstünlük gibiydi ya bir güç, evet, başlangıçtaki. Ama o değil, sağlıklı, dengeli, çok da hani görünür olmadan bir güçlülük. O yüzden yani kendinizi çok görünen, ben diyenlerle kıyaslayıp güçsüz gibi değerlendirmeyin.
Sen o zaman güçlü hissediyor muydun kendini? Ben böyle görmüyordum ama sen görüyor muydun?
Evet.
Farkında mıydın?
Yani özgüvenli hissediyordum ama böyle kırılganlığım vardı. Ama yalnızdım biraz da. Hani gerçekten de zor durumlarla kendi başıma da baş etmek zorunda kaldığım için o ezilmişliği falan da sıklıkla
Hissediyorum.
hissediyordum.
O zaman hepsi bizim için.
Tabii.
Zaman zaman hepsini hissedebiliriz. Zaman zaman güçlü olduğumuz anları hissederiz. Zaman zaman yetersiz, beceriksiz, elimize yüzümüze bulaştırmış hissederiz. Sürekli bir güç arayışında olmak da bence gerçekten güçlü birinin yapabileceği bir şey değil. Bu bir arayış olmamalı. Tabii ki bu bir ihtiyaç. Bazı durumlarda buna ihtiyacımız var. Ama bu bir yaşam hedefi olur mu? Bence bu bir yaşam hedefi olduğunda biz kendimizden uzaklaşıyoruz. Empati kurma becerimizi kaybediyoruz. Bağ kurma becerimiz zayıflıyor. Bu da bizi bence insan olmaktan da uzaklaştırıyor yani. Oraya, o tuzağa düşmüyor. Çok lezzetli bence ama güçün çok zehirli bir tadı var. Ama bilge, erdemli insanların burada kendilerini korumak, dikkatli olmak gibi bir alışkanlıkları da var.
Evet.
Kapatalım mı?
Kapatalım. Güzel oldu. Zehirli güç ve sağlıklı güç.
Evet.
Yani evet. Bize iyi gelecek olan o sağlıklı güç.
Güç. Kendinize iyi bakın. Kanalımızdaki videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. 100 bin hedefi dedik. Arkadaş ben bunu diyeli aylar yıllar oldu. Hala 75 bin olamadık yani. 250 bin takipçi var Instagram'da. YouTube'da 100 bin olmadık. Instagram takipçileri özellikle size söylüyorum eğer abone değilseniz. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Bu haftayı kendi güç tanımlamanızı bir düşünerek geçirebilirsiniz. Sonrasında da karar alabilen, harekete geçebilen, durumları kontrol edebilen, duygularınızı yönetebilen biri olduğunuzu fark edin. Ve yapamadıklarınız konusunda da bir uğraş içerisine girin. Neyi nasıl tanımlarsak aslında zihnimizde nasıl şekillenirse ona göre hareket ediyoruz. tahmin ettiğim hepinizin düşündüğünüzden daha güçlü biri olduğunuzu görmeniz olacak bu çalışma sonrasında. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.